Ayrım 37.
Ülkenin bu durumunda halkımızın, işçi sınıfımızın sesini duyurmak partimizin tarihsel göreviydi. Türkiye Alman faşizmine savaş duyurusu çıkardığı gün ben de ortaya çıkıp bütün yurtseverleri savaşa çağıran bir bildiriyle gönüllü olarak orduya katılacağım diyordu Reşat. Bunları dinlerken yüreğinin uzun yıllar özlemi içinde kavrulduğu can suyuyla dolup taştığını duyumsuyordu Rahmi. Tümü anlaşılabilir şeylerdi söylediklerinin. Yalnız o gönüllü gidip orduya katılmaya pek aklı yatmamıştı. Nasıl güvenirdim bu heriflere? Hemen temizlerlerdi. Sovyetlere el açtıkları günlerde supileri öldürmüş kişiler bunlar. Ortaya çıkıp sesini duyurmasına bırakırlar mıydı hiç? Bir şey demeyecekti gene de. Hele o gün gelsin. Biraz da o günkü gücümüz belirleyecek yazgımızı. Umutlu konuşuyordu Reşat. İçten içe öyle bir gereksinim içindeydi ki Türkiye, biz başlamasak birileri atılacaktı. Ama nasıl atılacaklardı? Orak, çekiçli, keskin bir sürü sözle belki de. Gene olabilirdi o kışkırtmalar. Rahmi'nin de kaygılarını dile getiriyordu. Daha önce de konuşmuşlardı bu konuyu. Halillerin görüşmeye gelmelerinden söz açtı, anlattı olayı. Sebati ilişki kurduklarını söyledi o gençlerle. İyi çocuklarmış hepsi de. Yalnız Halil'i gözü tutmuyormuş pek. İpini çekmediği kapı yokmuş. Parti arıyorlardı dedi Rahmi Usta. Bir sessizlik oldu. Buyursun çalışsınlar dedi Reşat. Parti açık arkadaşlara. Sebati'ye döndü. Bütün arkadaşları iyi olur da bu nasıl kötü olur dedi. Kötü demedim dedi Sebati. Ankara'dan, Sivas'tan da bilirim. Şey bir adamdır. Hani her şeye girdiye çıktıya burnunu sokan dediğim dedikçi. Ama gelsinler ayırmadık onu. Kafasına takılan gönüllü askere gitme kararı üzerine Reşat'la konuşmak geliyordu içinden Rahmi'nin. Sebati'nin yanında doğru olacak mıydı? Separat kararının söz edilecekti şimdi doğru olur muydu? Halka duyuracaksınız dediler. Biz il sekreterinin yanında konuşmaktan çekiniyoruz. Tam o sıra bir buluşması var diye kalktı Sebati. Suat Hanım Sebati'yi yolcu ederken aldı Rahmi. Açmayacaktım dedi. Senin bir duyuruyla savaşa gitmeni diyorum Reşat. Bugün bu ülke böyle bir şeyi anlayacak durumda mı? Önce baştakilerin kafası... Doğrularak bakmıştı Reşat. Sürdürdü Rahmi. Desantralizasyon kararı verilirken legale geçmenin yolunu tutmamız istendi bizden. Yapabildik mi? Yapamadık. Yapamadık dedi Reşat keserek. Geç kalınmıştı. Neredeyse 2 yıl önce istenen şeyi biz ancak 36 sonunda kavrayabildik. Halk cephelerinin oluşumu için 35 yazında Komintern 7. Kongresinde karar alınmış. Temel değişikliklere gidilmiş. Biz 28'deki 6. Kongre kararlarındayız daha. Sınıfsal iktidar savaşı diyoruz. Sınıf sınıfa karşı diyoruz. Bir sessizlik çökmüştü. Bunları biliyordu Rahmi. 7. Kongre'ye Türkiye Seksiyon adına Şefik Hüsnü ile Zeki Baştımar katılmışlardı. Separat kararı tartışmalarında Reşat partiyi savunurken bu aymazlığı kongredeki delegemizin dil yetersizliğinden kaynaklanan anlaşmazlığa bağlamıştı. Delegeler kim? Şefik Hüsnü ile Zeki Baştımar. Zeki'nin Rusçası yeterli değildi diyelim. Şefik Hüsnü'nün Fransızcası da mı yetmedi? Oysa 35 sonunda Şefik Hüsnü bir mektupla Dimitrov'a Kemalist, kimi reformist işçi örgütleriyle işbirliği için girişimler yapıldığını, partinin komintern direktiflerinin yanlış yorumlandığının söylenemeyeceğini bildirmişti. Şefik Hüsnü'nün bu savı yerinde miydi? Zeki Baştımar Türkiye'ye gelince partiye doğru dürüst anlatamadı belki 7. Kongre kararlarını. Rakısından bir yudum aldı Rahmi. Bir şey diyeyim mi Reşat dedi. Baştan bir yanlışlık var gibi. 7. Kongre'nin 35'te vardığı kararlar bize daha 25'lerde gerekliydi belki. Daha da önce. İşin başlarındayken daha. İşçiyim ben bilirsin. Ötesine karışmam. Aklım ermez çünkü. Partim ne derse bağlıyım ona. Ama hep ters düştük sanki biz bu halka. Bizim Fehmi Hanım, benim karım. Çok iyi yürekli, zavallı bir kadın. Bunca yıldır ona bile anlatamıyorum derdimi. Adamı tutsaydık Mustafa Kemal'i vurmayacak mıydı bize? Gene vururdu. Halk da bağrına basmadı bizi. Hükümetten çok halk düşman bugün sanki. Öcü gibi bakıyorlar bize. Anladık. Egemenlerin baskısı var. Bize de bir yanlışlık olmasa bu kadar olur mu? Yığın partisi dedik durduk olmadı. Nasıl olacak bu iş? Bir sessizlik çöktü. Kadehine rakı alırken gülümseyerek baktı Reşat. Sana vermeyeceğim Rahmi dedi. Sen ölçüyü kaçırdın gibi. Gülüştüler. Doğrudur dedi Rahmi. Fazla kurcalamaya da gelmiyor bu işler fazla içmeye de. Halkın ön yargılarını aşmak kolay değil diye aldı Reşat. Moskova'da bir işçi ailenin evinde kalıyorum. Hafta 6 gün indirildi yasayla. 5 gün çalışıp 6. günü dinlenecek işçiler. Onların iyiliğine çıkarıldı. Bizim ev sahibi işçi Rus hiç de sevinmiş görünmüyor. Anlatmaya çalıştım olmadı. Pazar günleri boşmuş eskiden. Maruşa her pazar börek yaparmış onlara. Gitmiş ellerinden pazar günleri. Ne dedimse değiştiremedim adamı. Gene gülüştüler. Halklar devrimleri kolay benimseseydi tarih bu kadar kanlı olmazdı dedi Reşat. Bir de ahmakça yanlışlar var. Devrim adına yapılıyor onlarda. Aralof Ankara'dayken o günkü başbakan Rauf Bey'e çatmış. Halk arasında bize karşı düşmanlık yayıyorsunuz diye. Rauf Bey de bizim yaydığımız yok. sizin oraya gidip olan biteni görerek dönenler yayıyor demiş. Öylesine düşmanca davranıyorlarmış ki Türkiye'den gidenlere, dönünce onların anlattıkları yetiyormuş. Yalan değildi bu. Gerçi gidenler de tüccarlar müccarlar o günler. Olsun, o günkü Çeka elebaşlarının Dışişleri Bakanı'nı bile hiçe saymalarını, her türlü protokolü kabaca çiğneyip dışişlerinin resmi konukları da içinde gelen yabancılara saldırıp dövmelerini, en kaba biçimde sövüp saymalarını Çiçer'in Lenin'e bir mektupla yakınarak bildirmiş. Lenin suçluların hemen Moskova'ya getirtilip kurşuna dizilmelerini emretmiş derler. Çiçer'ini de suçlamış bu işi bildirmede niye bu kadar gecikti diye. Diyeceğim, o çekacılar da halktan geldiler. Devrime büyük yarar sağlamak için yapıyorlardı o marifetleri. Aralarına bir iki kışkırtıcı karışmamışsa. Ne her yaptığımız iyi şeyi halk hemen anlar, ne de halk için yapıldığı sanılan her şey iyidir. İşimizin güçlüğü de oradan geliyor Rahmi. Tarih düz çizgide yürümüyor. Çeka söz gelimi, Moskova'da Türk elçiliğini basıp subayları pataklayarak elçiliğin Polonyalılarla, İngilizlerle yapılan Sovyet düşmanı komplo belgelerini ele geçirirken, temsilci Ali Fuat Paşa'yı kovarken de mi yanlış bir iş yapıyordu? Biz Mustafa Kemal'i baştan tutmadık mı? Onlar gözlerini kırpmadan supileri öldürdüler. Demesi kolay Rahmi. Separat kararı alınırken Manolski, Kemalizme karşı politikamızı değiştirmeliyiz. İlkesel bir sorundur bu demişti. Değiştirdik ne oldu? Daha saatler saati dinlerdi Reşat'ı. Suat Hanım gelmiş, uyuklar gibiydi iliştiği karşı sandalyede. Son vapurada bir şey kalmamıştı. Karışık işler ve selam deyip kalktı. Reşat da gülüyordu. Saat 12'ye geliyordu, karanlık alana giden sokağa çıktığında. Koşturarak yetişti vapura. Pek az yolcunun bulunduğu salonda bakınıp durdu çevresine, kuşkulanılacak birileri yoktu öyle. Reşat'tan aldığı bültenler şimdi yakalansa üstünde ne yapardı? Postadan çıktı derdi ya, yutarlar mıydı? Kendi adresine çeşitli postanelerden birkaç mektup atsa iyi olacaktı. Zarflarını gösterince daha inandırıcı olurdu. Gene de yemezler ya, yerlerse de yemezlerse de artık. Aslında ne Reşat'ın ona bugün bülten vermesi, ne onun alıp cebine atması gizlilikle bağdaşır şeyler değildi. O verince ben de aldım. Korksa mıydım almaktan? Şimdi de düşünme öyleyse. Düşündüğüm de yok da, Emin'in dediği gibi biraz baştan kara gitmesek. Büyük güveni vardı Reşat'a. Doktor Şefik Hüsnü'nün sağ koluydu yukarıda. Kusinenlerin, Maluskilerin, Vargaların, Erkolilerin, Valeskilerin, Van Minlerin arasında o savundu partiyi Şefik Hüsnü'yle birlikte. Dimitrov yerine yardımcısı Erkoli gözetmiş çalışmaları. Karar Tazdağ komisyonunda da Reşat vardı Şefik Hüsnü ile. Piyek, Kuisinen, Valeski birdi. Ne tartışmalar olmuş, parça parça anlatmıştı Reşat. Dimitrov açıkça söylüyor demiş Piyek. Doğru dürüst iş yapılmıyorsa Komintern niye yardım etsin böyle bir partiye diyor demiş. Oysa ne yaptıksa Komintern çizgisinde yaptık. Övgü de aldık onlardan. Ağır eleştirilere karşı çıkanlar da var. Gönül alır gibi Şefik Hüsnü'ce yapılmış başarılı işleri öne süren Manolski gibi. Partinin Kominterninin 7. kongre kararlarını anlayıp yaşama geçiremediğini, tek gece davranış içinde kaldığını söyleyerek öz eleştiri yapıp bütün sorumluluğun merkez komitesince üstlendiğini bildirmişti Şefik Hüsnü sonunda. Legaliteye geçmenin gerekli olduğu kararına varılmış. Legal ne varsa ülkede Halk Partisi'nin elinde. Gerekirse Halk Partisi'ne girip faşistleri saf dışı ederek antifaşist etkinliklerde bulunmak öğütlemeleri oradan geldi ya, ne yapabildik ki? Kanlı bıçaklı düşman görüyorlar bizi. Vatan hainiyiz. Bizler de yıllar yılı verip veriştirdik heriflere, marşlar söyledik. Hepsini de biliyor itoğlu itler, unuturlar mı? Kim bilir ne ajanları oldu aramızda. Her aklına geldiğinde yaptığı gibi kuşku duyulacak kişiler arandı tanıdıkları içinde. Gönlü gene el vermedi kimseye böyle bir leke sürmeyi. Şu Bekir için söylenenlere bile inanmak gelmemişti içinden. Nesi gizliydi ki? Bağırıp durduk. Kahrolsun en büyük düşmanımız, işçi sınıfının kanı nemen ulusalcı Kemalist burjuvazi. Bunu dedi mi rahatlıyor. Bizim tütün işçilerinin ağzında yalnız o türküler bugün de. Türkiye değişip geliştikçe biz kan yitirip zayıfladık. Bunları diye diye sıkışıp kaldık köşeye. Kasımpaşalı, Ortaköylü, Yunanistan göçmeni bir avuç tütün işçisinden başka kimse kalmadı parti çevresinde. Hepsini de severiz, sevgiyle olup bitse. Reşat'ın dediği, bitli yorgan gibi atsan atamazsın. Böyle mi olmalıydı? Eve geldiğinde ışık yoktu pencerelerde, yatmış Fehime Hanım. Kapıyı açıp da sofaya girince geceliğiyle merdiven başında göründü. Ardından gelen ışığın altında uzun ak giysisi içinde boşlukta kımıldıyor gibiydi. Merdivenleri ağır ağır çıkarken yatmadın mı dedi. Kötü bir düş görüyordum, kapının sesiyle uyandım. Nerede kaldın? Zaman kazanmak ister gibi bir iki basamak çıkıp kucakladı karısını, öptü. Bizim çocuklar dedi. Çok üstelediler. Rıza'nın dairesi gelmiş Haymana'dan. Onlara gittik, sana söylemiştim. Ses çıkarmadı Fehime. Sen nasılsın? Arayan soran. Gördüğü kötü düşü özellikle sormamıştı. Ne yorumlara kalkar şimdi? Şahin de ablalar geleceklerdi akşam. Oğlanı yollamışlar, Ergin'i. Sen yoksun dedim. Başka akşam geliriz demişler. Bir de bizim Kemal geldi. Seninle konuşmak istermiş. Belki yarın uğrayacak gene. İçmişiniz? Ağzındaki anason kokusunu almıştım. Sevecan bir gülücükle tövbe de dedi Rahmi. Ben ağzım içki kor muyum? İsteksizce gülümsedi Fehime de. Yatak odasına giderlerken ne yapacakmış Kemal beni dedi. İş olsun diye soru vermişti öyle. Bilmiyorum dedi Fehime. Bana söyler mi? Sözlerdeki taşı örtbas eder gibi yatak odasına girdi çabucak. Rahmi banyoya yürüdü. İşini bitirip çıktığında uyur gibi arkası dönük yatıyordu Fehime. Yavaşça çekti kapıyı. Oturma odasına geçti o da sessizce. Bir şeyler dönmeye başladığının ayırdındaydı karısı. Neyi ne kadar duyurabilirdi ona? Bir de bu yük vardı sırtında. Niye evlenmişti sanki? İçine bir acı damlayı veriyordu böyle düşündü mü? O acıya da kızıyordu. Reşat'ın sözleri de koyuyordu şimdi ona. Sen karının hastalığıyla uğraş. Partiden çok şu eve bağlandığımı başıma vurmak değil mi bu? Emekli diyorlar bizi. Devrimcilikte emeklilik var mı? Böyle rahat yaşama batarsan var. Daha kötüsü bile var. Parti için alınan karara uyduk biz. Ne yaptık ki? Gidin ülkenize, halkınızın arasına karışın dediler bize. Saygınlık sağlayın yörenizde, çevrenizdeki insanlarla sağlam, yakın ilişkiler kurun. Biz de onu yaptık. Evlenmek de bir parçası. Şu mahallede bizi sevmeyen yok gibi. Kim olduğumu da bilir çoğu. Fehime olmasaydı kim yüzüme bakardı bu mahallede benim? Şahin'de ablalar geleceklermiş. Eski muhtar Recep'in karısı. Recep Efendi Elbistanlı. Hemşerisi bir komisyoncunun yanında katip gibi bir şey. Aslı Kürt olmalı. Seferberlikte gelmişler. Halk Partisi'nin en güvendiği adamlarından biri mahallede. Anasının gözü, konuşkan, tatlı bir herif. Mahlat ilişiği vardır bunun. Bilinir mi? Almanlardan hiç hoşlanmaz. Seferberlikte onlar soktu bizi savaşa deyip ilenirmiş rahmetli babası. İngiliz'i de sevmez Recep Efendi. Arabı kışkırttı bize diye. Öyle bir adam. Ruslardan hiç söz etmez. Bana saygısından olmalı. Yalnız bir gün bizim o yan Rus'un zulmüne uğramadık pek dedi. Değil mi Rahmi Usta? İskelede bir hamalbaşı var bizde Erzurumlu. O da Rus'u anlattığımı gör ki neler yapmışlar. Ermeniyle birlik. Her ulusun iyisi de var kötüsü de dedi Rahmi. Ben ulus diye ayırmam. Allah ayırmış Rahmi Usta. Biz nasıl ayırmayalım? Şakaya getirip basmıştı kahkahayı Recep Efendi. Allah dendi mi pek ileri gitmez sözü değiştirirdi Rahmi Usta. Nazım'ın çara dokunma öyküsü hiç çıkmazdı aklından. Eski Bolşeviklerden biri anlatmış. Çarlık döneminde bir bölgede tutuklayıp jandarmalara vermişler bunu. İlle götürecekler. Jandarmalar mujik. Yolda acıyorlar buna. Sıkı emir var. Elinde kelepçe, ayağında zincir. Ne yaptı da böyle davranıyorlar bu okumuş adama? Ben diyor adam, kasabanın ileri gelen hükümet memurlarına hırsız dedim diyor. Doğru demişsin diyor mujikler. Hepimiz biliyoruz hırsızlıklarını. Ellerindeki zinciri gevşetiyorlar biraz acıyarak. Ertesi gün gene duruyorlar üstünde. Onlara hırsız demek de başa gelmez bunlar. Bolşevik diyor ki vali de hırsız dedim. Başlarında da bakanlar, nazırlar var bunların. Hepsi hırsız. O da doğru diyorlar. Ayaklarını da gevşetiyorlar biraz. Epey bir zaman sonra gene yokluyorlar jandarmalar. Hükümetin hırsızlığını bilmeyen mi var? Sana nasıl kıydılar deyince Bolşevik bakın diyor. O hırsızların biliyorsunuz ya hepsinin başında da çar var diyor. Onu söyledim ben. Jandarmalar fırlıyor. Hah diyorlar. Şimdi anladık senin ne namussuz herif olduğunu. Kutsal çar babamıza söversin ha. Bütün zincirleri eskisinden daha ağır biçimde sıkıyorlar. Ülkene gidiyorsun Nazım demiş eski Bolşevik. Sakın çara dokunma. Türkiye'de kutsal çar yok ama Allah var. Halkın o inancına dokunmak iyilik getirmez. Güzel de ister istemez bir çatışma çıkıyor dinsel konularda. Halkla geçineceğim diye teravih namazına mı gidelim? Kemalistler teravih namazına mı gidiyorlar? Dinsiz olanlarına halk çok mu iyi bakıyor? Niye uyuşamıyoruz biz bu halkla? Komintern gidin halkın arasına girin, ileri politik çizgide bir şeyler yapın dedi. Biz ne yaptık? Elimizden ne geldi? Gerekirse CHP'ye girip çalışın bile dediler size. Girdin mi? Girmemişti. Başvursam alacaklar mıydı? O da ayrı sorun. Samsun'da Hürriyet Ergintürk diye birini dedilerdi. Hem de işçi. Maha başvurmuş. Ben faşistlere karşı ülkeme bu devlete hizmet vermek istiyorum diye. Tabanca bayrak üstüne el bastırıp yemin memin ettirip törenle almışlar örgütü. Bu herif komünist şimdi. Bu mu olacaktı? Ne halt edeceğimizi biz de bilemedik ya. İş yerinde çevrede de sevilip sayılıyordu. Doğru dürüst siyasal iki söz etmeye kalktığımı yavaşça çekiliveriyorlardı yanından yöresinden. Kimi ekmek derdinde, kimi soygun peşinde. Siyaset hükümetin işi. Hükümetin işine, fıkaranın öteki işine karışmayacaksın. Batıp kalıyorsun sen de bu bataklıkta. İstersen batma. Kop halkından. Başımız dertte bizim bu halkla. Gülümsedi acılıkla. En çok da seni dinleyenlerden kork demişti Ahmet Fırıncı bir gün. Ağzından söz alıp nereye yetiştireceğini bilemezsin. Şu eve gelip giden konu komşudan, iş yeri çevresindekilerden kaçının maha çalıştığını, ne dolaplar döndürdüklerini gel de kestir. Yeni bir dönem başlıyordu şimdi. daha da uyanık olmak gerekliydi. Cebinden çıkardı Reşat'ın verdiği zarfı. İnce pelur kağıdına yazılmış sayfalara şöyle bir göz attı. Reşat'ın anlattıklarıydı. Gözleri kapanıyordu. Kalktı, bir yerler bakındı kağıtları saklayacak. Gözü tutmuyordu hiçbir yeri. Aşağıya odunluğun bir köşesine zula yapıp koymak deneyisi. Dursun şimdi, okuyacağız, okutacağız daha. Yarın pazar. Kemal ne istiyormuş bakalım. Partiyle ilişki kurmuşlar ya, Sebati dedi, onu konuşacaktır. Konuşulur mu bunlar? Şunu bir paylayayım, hiç deneyimleri yok. O Halil dedikleri bir şeyler görmüş Sivas'ta. Ankara'da diyor ya Sebati, doğru dediği. Bana da az keskin söz etmediydi o gün. Burnu havalardı. Çarpar bir yere, anlar dünyanın kaç bucak olduğunu. Onlar çarparsa sen ne olursun? Görevin de senin, iş çarpmalarını önlemek. Herif kafaya koymuşsa geldi önle. Bakalım ne olacak? Geçti yatak odasında, soyundu usulca, girdi karısının koynuna. Bir şeyler düşünecekti Fehime için. Bir sis bulutunda yiter gibi uykuya battı birden. Sabah gözlerini açtığında 9'a geliyordu. Her sabahki alışkanlığıyla kurdu kolundaki saati. Fehime Hanım kalkmış, erkencidir. Ne yapar ki? Banyoda kirli çamaşırları bastırıyordu Fehime Hanım. Yorulmasın demişti doktorlar. O kadar uğraştı. Çamaşır için mahallede birini bulmasını dinletemedi bir türlü. İyi yıkamazlar, kirini aldırıp bırakırlarmış. Bu kadınlardaki kafa, bütün kadınlar bunun gibi değildir. Temizlik hastası bu. Bari pazarları yıka da sana yardımcı olayım dedim ya, bugün çamaşır günümüz. Onu dinletebildik. Nasıl kızıyor, nasıl yüksünüyordu içinden şu işi yapmayı. Ne halt edersin? Yıkayacağız. Kahvaltıda gene geceki düşünden açtı Fehime. Büyük bir yangın çıkmış mahallede. Tam bizim eve geliyormuş ki kapı çalınmaya başlamıştı. Birden duralayan Fehime'ye bakıp güldü Rahmi. Aç bakalım kimmiş dedi bizim yangın önleyen hayır sahibi. İğneli takılmayı algılayamadan fırlamıştı Fehime. Algılayacağı da yoktu. İncesine aklı ermezdi pek. Öyle değil, sırasında cin gibi. Yüreğinde kötülük yok bu kızın. Böylelerini buluyor o namussuz hastalık. Aşağıdan gelen seslere kulak verdi, çıkaramadı. Kemal değil. Kadın çocuk sesi gibi. Birden aklına geldi. Gizli yazıları gece yarı uykulu yatak odasındaki kilimin altına, duvar dibine tıkıştırıvermişti. Sokak kapısını pat diye açtın mı herifler dolu verir içeri. Bugün pazar. Pazarı cuması mı var onların? Ne bileyim, unuttuk çoktandır. Onlar unutmaz. İyi de anımsatırlar. Falakaya kaç kez yatırıldığını düşündü. Onu bile anımsamıyordu. Gelmiş geçmiş bir hastalık. Geçer mi hiç? Öyle bir teper ki. Biliyorum. Biz kötü battık bu rahata. Yo, rahat batıyor bize. Gülümsedi. Fehmiye söylesem mi? Durum böyle böyle. Bu kağıtlar kadının başında zaten. O da okusun. Ne anlar? Anlamazsa bunca yıl ne verdin bu kadına sen? Suçluluk duyuyordu gerçekten de. Hizmetçi gibi tuttuk kadını. Evdeki kedi gibi. Öyle ayrı dünyalardayız ki nasıl uğraşırsın? Sen daha karını anlatamazsan. Bu millet Fehime'den daha mı uyanık? Daha mı ileri kafada? Kadıncağızın altın gibi yüreği var hiç olmazsa. Merdivenlere çıkan ayak seslerine kulak verdi Fehime'nin. Acı kapladı içini. Ne yaparım bu kadın ölürse? Kendini düşünüyorsun, kadını değil. Bir parçam oldu bu kadın. Ne onu ayrı düşünebiliyorum, ne kendimi. Yaşlanıyorum da ondan mı? Çok bu kadarı. Suat'la Reşat'ı al. Ne güzel birliktelik. Öyle olmalı. Reşat Suat'ın kaçıncı kocası, kaçıncı erkeği kim bilir? Fehime de birkaç koca mı değiştirmeliydi yani? Güldü. Sen Reşat mısın ki bu Suat Hanım olsun? Mutfağa mı gitti Fehime Hanım? Am uzattı. Çayı da buz gibi oldu. Reşat'ın Greta'sı vardı 30'larda. Yukarıda onu da kim vurduya götürmüşler. Pek umursamaz göründü Reşat. Umursamaz olur mu? Ne yapsın? Troçkist dediler kadına. Büyük sevgisi, sonsuz güveni vardı Reşat'a. Bizim partinin direğidir. Motor gibi kafa adamdı. Şefik Hüsnü de çok sever. Sağ kolluydu Komintern'di. Asıl sağ kolu Hasan Ali'ydi. Öyle bir kırdı ki tut ki bulasın. Niye bu kadar fos çıktı bu herif? Yukarıdan tam yetkiyle gönderdiler buraya. Nazım muhalefetin oydu vuran. Özellikle Nazım'a. Kıyılacak adam mı Nazım? Pisliği temizleyen Reşat oldu gene. Harbiye yargılamasından sonra Nazımları bıraktılar bir ara. Reşat'a gelmiş. Konuşmuşlar. Yukarıya yazdığı raporu okuduydu Reşat. 39'un yazıydı. Boynuna sarıldımdı. İnformasyon göndermişti Ekki'ye. Nazım gibi bir itilip kakılır mı? Otokritik yapmış Reşat'a. Bana kalırsa partiye yeniden almalıyız Büyük Ozan'ı diyordu. İleride özellikle yasal alanda yararlı büyük çalışma yolları açılacaktır diyordu yazıda. Nazım'ın dışarı kaçırılmasına Reşat karşı çıkmıştı. Burjuvazi yaptığı yanlışı anladı, bıraktı arkadaşları. Yanlışı yinelemez demişti sorun konuşulunca Merkez Komitesi toplantısında. Al sana yinelemez. Gene topladılar bizimkileri, bir daha da bırakmadılar. Sağlığı da bozukmuş diyorlar Nazım'ın. Hikmet iyiymiş. O doktor, kendine bakmasını bilir. Nerede kaldın kız? İçeri giren Fehime yerine otururken şu ileride Lazlar var ya dedi. Hüsniye ablanın kiracıları. Nineleri köyden gelmiş, misir unu yollamışlar. Ne yollamışlar? Duralayıp düzeltti Fehime. Canım mısır unu işte dedi. Onlar öyle diyor. Dilim kaydı benim de. Çok severim demiştim. Mısır unini. Güldü Fehime. Rahmi de güldü. Aman mısır unu canım. Hamsi kızartmak için. Rahmi güldürecek bir şey çıktığına sevinip bastırıyordu. Yo mısır unu diyeceğim ben de bundan böyle. Şaka tutmuştu. Kıkır kıkır gülüyordu Fehime. Tutturursun artık. Helbet tutturacağım. Siniri boşalmış gibi gülüyordu kadın. Rahmi de gülüyordu. Fehime masayı toparlamaya kalkışınca durdu. Ne o dedi. Daha bir şey yemedin sen. İçim almıyor dedi Fehime. Üzüntüsünü örtmek için sertelir gibi yaptı. Böyle yemedikçe hiç almaz için. Şu peynirini bitir bari. Milyonlar bulamıyor bugün bunu. Fehime sessiz kaldı bir süre. Biliyorum dedi yavaşça. Zorla da gitmiyor. Gider gider. Çayın da soğudu. Otur sen. Ben tazeleyeyim şunları. Tepsiye koyduğu bardaklarla mutfağa gitti. Çayları doldurup döndüğünde dalgın, isteksizce bir şeyler çiğniyordu Fehime. İçindeki acıyı bastırıp görmezden geldi Rahmi. Hadi bakalım dedi. Öyle alıştım ki şu kuru üzümle çaya, savaştan sonra da bırakmam gibi. Çamaşır da var, ye be kadın, ağır işçiyiz bugün. Şaklabanlıkları pek işe yaramamıştı. Fehime'nin yüzüne yerleşmiş sis dağılmadan masayı toparlayıp kalktılar kahvaltıdan. İyice belirleşen yemek isteksizliği hastalıktan öte sinirlerinin bozulmasındandı belki. Son günlere kadar yiyip içiyordu pek iyi. Birden mi başladı bu? Olabilir. Doktorla bunu da bir konuşmalı. Doktor ne yapsın? Önce bu kadınla konuşmalı gene. Bulaşığa girişen Fehime'nin önüne geçti. Bulaşığı ben yıkayayım sen de. Sözünü tamamlayamadan bulaşık tasını çekerken bırak şunları dedi Fehime dikelerek. Erkek bulaşık mı yıkarmış? Dile düdük ettireceksin bizi konu komşuya. Hay o konu komşunun. Gerçekten kızmıştı. Bir şeyler diyecekti ki Fehime'nin iç çeker gibi bir soluklanmadan sonra ağzından dökülüveren kırık dökük sözlerle duraladı. Allah yazdıysa alnıma ne yapalım diyordu. Takdiri ilahi buymuş, bozacak değiliz ya, sen böyle yapınca çok kötü oluyorum. Küçük bir aradan sonra daha da kararan bir ses ekledi yavaşça. Öleceğimi yüzüme vurur gibi acıyorsun bana. Görüyorsun, ben yapıyorum işte. Ateş bastı içine, ne söylese ağır kaçacaktı. Dönüp mutfaktan çıkarken takdirini de ilahisini de sövüp saymaktan güç tutuyordu kendini. Gene yanlış yaptığının ayırdına vardı odaya gelince. Sağa sola bakındı bir iki. Oda içinde birkaç adım dolandı. Durulmuştu. Haklıydı kadın. İncesini düşünmüştü. Kızacak ne var? O içine kapanık, sessiz görünümü altında hep duygulu, duyarlı bir yanı olmadı mı bu kızın? Ağır ağır odadan çıkarken yatak odasına geçiyordu Fehime. Yürüyüp girdi peşinden. Kolundan tutup usulca karyolaya oturttu. Yanına geçti. Bak Fehime dedi. Nemli gözleri yerdeydi kızın. Öyle değil, kaldır gözlerini. Hah, şöyle, bana bak. Ürkek gözleri dolmaya, dudakları belli belirsiz titremeye başlamıştı kadının. Kimim var benim senden başka? Ha söyle, kimim kimsen var mı benim? Güç tuttuğu hıçkırıklarla sarsılmaya başlamıştı Fehime. Allah diyorsun, böyle bir kötülüğü yapar mı Allah? İrkilir gibi oldu Fehime. Tövbe, tövbe dedi. Ne olursun, böyle konuşma. Omuzlarından tuttu kadını sarstı. Sen de biliyorsun ki Allah böyle bir kötülük yapmaz. Yapar mı? Tövbe, celle şanühü. Sen kimseyi dinlemiyor, kendine kötülük ediyorsun. Ne Allah razı olur buna ne kul. Bana da kötülük ediyorsun. Sen ölürsen ne yaparım ben? Ben öleyim daha iyi. Öyle içtenlikle söylemişti ki kendi de şaştı. Asıl şaşan, allak bullak olan Fehime'ydi. İnanmıyormuş gibi iri iri açtı gözlerini, eğdi başını.